A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Birlik Zamanı programımızda Gülen Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz Şahlanış Hareketi Genel Başkanı Sayın Murat Altun. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
Efendim Sayın Altun çok genç yaşlardan siyasi harekete başlamış bir lider, doğal lider. Kendisinin en az 4 dil bildiğini ben biliyorum. Avrupa Birliği uzmanı ama biraz sizin geçmişinizden İstirham etsem kısaca siz bahseder misiniz?
Çok çok kıymetli dostum, kıymetli üstadım Altuğ Berke Beyefendi ve çok saygıdeğer Gülen Hanım Efendi. Sizlerle birlikte A9 kanalında olmaktan dolayı son derece mutluyum. Lütfettiniz Birlik Zamanı gibi güzide bir programa bizi davet ettiniz.
Siz lütfettiniz.
Biz de vazife kabul edip icabet ettik bu güzel davete. Efendim zikretmiş olduğunuz gibi Şahlanış Hareketi'nin genel başkanıyım. Şahlanış Hareketi 1990 yılında 19 arkadaşımızla beraber kurmuş olduğumuz bir siyasi fikir hareketi. Uzun yıllar yurt dışında Moskova'da görev yaptım. 7 yıl orada kaldım. Bir turizm şirketinin genel müdürlüğünü yaptım. Halihazırda birkaç firmaya danışmanlık yapıyoruz. Siyasi mücadelemiz bir fikir hareketi olarak hakikaten insanımızın ayrışmasına karşı sevgi odaklı, birlik beraberlik içeren bir siyasi yapı. Bugün de birlik zamanında fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ekranlarında bizi izleyen ve bizi dinleyenlerle bunu paylaşacağız. Ben şunu çok açık yürekli söyleyeyim. Gitmiş olduğum bütün dost ve kardeş coğrafyalarda A9'un takip edildiğini müşahede ediyorum. Hasreten kardeş Azerbaycan'ımızda çok seviliyor, takip ediliyor.
Maşallah.
O noktada Azerbaycan'da görüşmüş olduğunuz dostların da selamlarını size iletmiş olayım.
Aleyküm selam, sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim.
Evet. Murat Bey, biliyoruz şimdi biz Osmanlı İmparatorluğu olarak 600 yıl boyunca hem adaletimizle hem Kur'an ahlakımızla çok adil bir yönetim anlayışıyla her dinden, her kesimden bir yönetim anlayışımız oldu bizim. Ve bugün baktığımızda aslında Müslümanları bugün de hem bir arada toplarken bu adalet anlayışımızla hem diğer kesimleri de, diğer dinleri de bir arada toplayacağımız bir Türk-İslam Birliği için ne düşünüyorsunuz?
Benim çok hassas olduğum bir konuya dokundunuz. Esas itibariyle Şahlanış Hareketi Genel Başkanı olarak arkadaşlarımın da adına şunu ifade edeyim. Bu bizim en hassas olduğumuz nokta. Biz bu dertle dertlendik. 23 yıllık siyasi mücadelemizde bizim bütün derdimiz, davamız birlik, beraberlik, birlik, beraberlik. Başka da bir kaygımız yok. Çok güzel ifade buyurdunuz. 622 küsur senelik ecdadımız Osmanlı hakikaten dünyada adaletin timsali olmuş. Adaletin bayraktarlığını yapmış. O fütuhatlar, o fetihler, kılıçla yapılan fetihler olsaydı biz bugün Balkanlarda 5 asır kalamazdık. Sadece Balkan coğrafyasında değil, Şimali Afrika'da yani Kuzey Afrika'da, Kafkaslar'da ve Osmanlı'nın hakimiyet kurmuş olduğu o geniş topraklarda kılıçla kalınmaz. Adaletle kalınır. Ama onun da bir öncesi var. Tabii biz aziz cumhuriyetimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Gazi Paşa'mızı, Nemati Cumhuriyeti'mizi yaşatmaya yeminli bir siyasi hareket olarak cumhuriyetin çocuğuyuz ama dedemiz Osmanlı'yı, o şanlı büyük medeniyeti de hep hürmetle kabullenmişizdir. Bir reddi miras söz konusu değildir. Ne devamı olduğumuz Aziz Gazi Mustafa Kemal Paşa Osmanlı'yı reddetmiştir, ne de biz reddediyoruz. Ama bir de büyük dedemiz var. Hep ihmal ediliyor, söylenmiyor. Rozetimizde görüyorsunuz. Rozetimizde rengi. O firuze renginin üzerindeki şahlanan at. Selçukluğumuz var bir de bizim, değil mi?
Tabii. Onu
Tabii.
takiben
Tabii.
zaten
Anadolu
Osmanlı'yı.
Selçukluğumuz var. Anadolu Selçukluğumuzun öncesi Büyük Selçuklular var. Oradan gelen bir silsile. Yani şunu söyleyeyim. Hiçbir devlet felsefi temelleri olmadan, manevi temelleri olmadan ayakta kalamaz.
Muhakkak.
Zaman zaman bayraklarımız değişmiş. Zaman zaman devletimizin adı değişmiş. Ama şiarımız hiç değişmemiş. Hep adalet olmuş. Hep sevgi olmuş. Hep saygı olmuş. Hep hizmet olmuş. Bakın bizim manevi kökenlerimize baktığımız zaman bu manevi kökenlerimiz çok yakından uzağa doğru giderken hiç orada bir etki kaybı olmamış. Koca Yunus ne diyor? Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalıcı değil diyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Peki Koca Yunus bunu demiş de, Yunus Emre bunu demiş de, son devrin rahmetli halk ozanımız Yunus Dergahı'nın son temsilcilerinden Aşık Veysel ne demiş? O da demiş ki, koyun kuv dile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Birlik, beraberlik çok önemli. Bakın, gene manevi sultanlarımızdan Hünkâr Hacı Bektaş Veli, bir olalım, iri olalım, diri olalım demiş. Ama bu büyük zatlar ta Koca Ahmet Yesevi'ye kadar gider. Çok daha büyük üstadlarımıza kadar gider. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de bu konuda sayısız ifadeleri var. Muhterem Adnan Oktar hocamızın da, üstadımızın da birlik ve beraberlikle alakalı çok veciz ifadeleri var. Ama bunların hepsinin kaynağı Hazreti Resulullah, Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Sizlerin çok iyi bildiği gibi. Zaten siz o şiarda yaşayan insanlarsınız. Pırıl pırıl insanlarsınız. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap. Azap vardır diyor. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Peki Kur'an-ı Kerim bu konuda neler söylüyor? Kur'an-ı Kerim de bu konuda çok ciddi bir şekilde, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Hucurat suresinden size iki ayet okumak istiyorum. Hucurat suresi 13. ayet, yanılmıyorsam. Ne diyor? Şimdi orada bir biz şarkiyat okuduğumuz için Arapça bir ifade var, ince ifade. Bu günümüzün din alimleri maalesef manayı insanımıza içerik itibariyle, özü itibariyle tam nakledemiyorlar. Orada bir inne kelimesi var. İnne, inna. O başına geldiği cümleyi kuvvetlendiren bir ifade. Orada diyor ki, kovulmuş şeytanı Allah'a sığınarak ifade edeyim. Mealen şöyle diyor. Ancak ve ancak ve doğrusu inananlar kardeştir. Bakın. İşte inananların kardeş olduğunu söylüyor. Yani bir anne babadan meydana gelenler değil. İnananlar kardeş olduğunu söylüyor. 10. ayette bunu söylüyor. Peki Hucurat Suresi 13. ayette gene kovulmuş şeytanın Allah'a sığınarak şunu ifade edeyim. Diyor ki biz insanı bir erkek ve bir dişiden kabileler ve milletler halinde yarattık ki tanışsınlar ve yardımlaşsınlar. Bakın burada bütün varlığı, kainatı, eşyayı, tabiatı, bizleri yaratan kudret sahibi, azamet sahibi, celal ve cemal sahibi, kainatın ulu mimarı, yüce Allah burada biz ifadesini kullanıyor. Bakın tevazuyu görüyor musunuz? Ben insanı bir erkek bir dişten yarattım demiyor. Biz insanı bir erkek bir dişten yarattık diyor. Daha önemli bir ifade var. Şimdi bu birlik zamanında da aslında örtüşecek bir ifade. Yüce Rabbimizin, kainatın ulu mimarı, yüce Allah'ın kendi ifadesi. Kabileler ve milletler halinde yarattık diyor. Demek ki dünyada belli insan topluları kabile olarak kalacak. Belli insan topluları da inşallah Allah'ın lütfuyla millet olacaklar. Hatta üst bir medeniyet meydana getirecekler. Biz böyle bir milletin evladıyız. Yani kabileyi aşmış, milleti aşmış, medeniyet meydana getirmiş milletin evladı olarak burada konuşuyoruz. Yüce Allah da bunu ifade etmiş. Ama ne demiş? Tanışsınlar ve yardımlaşsınlar. Çatışsınlar ve savaşsınlar değil. Şimdi günümüz İslam kanaat önderleri cihat kelimesini kesici aletlerle, ateşli silahlarla vuruşmak zannediyor. Hayır, hayır. Cihat bu değil. Cihat sevgiyi yaymak. Dinimizin mesajı da bu. Çok fazla da saham olmayan bir konuda konuşmak istemiyorum. Çünkü ilahiyatçı üstadlarımız var. Edep ve adaba riayet edelim. Bu noktada ben sözlerimi nihayetlendirmiş olayım. Ondan sonra zaten sohbet havası içerisinde açılır inşallah.
Estağfurullah, estağfurullah. Siz hem klasik Arapça da biliyorsunuz, evet. Farsça da biliyorsunuz. Evet, evet. O yüzden konulara vakıf bir insansınız zaten.
Sağ olun istedim.
Çok da güzel konuşuyorsunuz. Allah razı olsun.
Sağ olun.
Aynı zamanda Avrupa Birliği uzmanı olduğunuz için de şimdi bahsettiğiniz medeniyet,
tabii,
bizim İslam medeniyetimiz, Gülen Hanım'ın da ifade ettiği gibi biraz evvel, 600 yılın üzerinde dünyaya sevgi, barış ve büyük bir insanlık medeniyeti örneği teşkil etmiş değil mi? O zamanlarki Avrupa'nın durumu, tabii, nasıldı Sayın Başkanım?
Müsaade buyursanız onları da biraz anlatayım isterseniz. Ama anlatmadan önce bir bahis yarım kalmasın. Biz bazı bahislerin yarım kalmasının kötü sonuçlar vereceğini gördüğümüz için bir de bir şey söyleyelim. Bu alıntı yaptığımız yüce kitabımız sadece biz Müslümanlar değil, bütün insanlığa inmiştir. Ve zaten dikkat ederseniz mukaddes kitabımız çoğu yerde ey insanlar, ey akıl sahipleri diye hitap ediyor. Alıntı yaptığımız, iki ayetini alıntı yaptığımız Hucurat suresi ne demek peki? Hucurat, hücreler demek. Niye hücreler? Bak. Müsbet ilim, hücrelerin çoğalarak, bölünerek çoğaldığını, o bölünerek çoğalan hücrelerin dokuları meydana getirdiği, dokuların organları meydana getirdiği, organların sistemleri, sistemin de vücudu meydana getirdiğinin işareti. İşte bundan dolayı hucurat. Yani bizim kabilelere ve milletlere ayrılmamız, cemaat ve cemiyetlere ayrılmamız esas itibariyle Yüce Rabbimizin bir rahmeti. Ancak ve ancak bir bütünlük içerisinde olabilirsek eğer. O bahsi bitirdikten sonra şuna geleyim. Avrupa kendi ifadesiyle biliyorsunuz orta çağ karanlık bir dönem olarak görüyor. İnsan şeref haysiyetinin, onurunun ayaklar altına alındığı. Bugün son zamanlarda Sayın Başbakan'ın da gene siyasi literatüre kattığı bir terim vandalizmin had safhada olduğu. İnsanların kandan beslendiği. Hastalıkların kol gezdiği. Müsbet ilime karşı insanların zulüm gördüğü, bilginin horlandığı bir dönem. Ortaçağ, Avrupa Ortaçağ.
Ya sözünüzü kesmek arzu etmem ama ben İspanya'da Engizisyon Müzesi'ni gezdim, tabii, gördüm.
Tabii.
Yani insanlıkla alakası yok.
Şimdi işte ona gelecektik. Sırf İspanya'daki Engizisyon, böyle de İngiltere'de nasıl? İngiltere'de de keza öyle. Malum biliyorsunuz, Katolikliğe karşı bayrak açan İngiliz kraliçesi ve temsili olduğu Anglo-Sakson dünyanın Anglikan Kilisesi arasında biliyorsunuz asırlar süren savaşlar olmuş. Avrupa'da mezhep savaşları olmuş. Dikkat edin, Cermenlerle Latinler birbirlerini boğazlamışlar. Bakın sırf nebati kaynaktan bitkisel ilaç yaptı diye büyücülük suçuyla yakılan on binler var. Ama Haçlı Seferleri'yle başlayan süreç içerisinde o cennet vaadiyle toplanan insanlar bizim İslam medeniyetinin hem temizlik boyutunda hem ahlak boyutundaki birçok güzelliklerini aldılar ve kendi memleketlerine götürdüler. Zaten medeniyet cihan şumuldür, evrenseldir. Dolayısıyla ben meslektaşlarım, diğer bazı siyasiler gibi işte biz onlara medeniyeti götürdük diye üst perdeden bir dil kullanmayacağım. Bu insanlığın ortak malıdır medeniyet, kültür. Biz onlara verdik, şimdi onlardan alıyoruz.
Bununla beraber ben bir programımızda daha ifade etmek durumunda kalmıştım. Yeri geldiği için söylüyorum. Machiavel ve onların yanında keşişler, onların Osmanlı'ya gelip Osmanlı'nın hem farklı dinden, ırktan her türlü insanı nasıl beraber yaşatabildiğinin ve medeniyetin tüm örneklerini görüp Avrupa'ya gidip Avrupa'ya örnek almışlar Osmanlı'yı. Bununla ilgili doktora tezleri okudum ben.
Hakikaten öyle. Mesela milli birliğini işte 18. asrın sonunda 19. asra girerken tamamlamış İtalya'da çok ciddi devletler vardı biliyorsunuz. Şehir devletleri. Venedikler, Cenevizliler biliyorsunuz, Napoliler. Orada Osmanlı sefirini görmek için kadınlı erkekli insanlar sokaklara giriyorlardı. O dönemin yani 16. 17. 18. yüzyılın sanat eserlerine baktığın zaman ciddi anlamda Türk İslam medeniyeti Osmanlı'nın şahsında kılık kıyafeti etkilemiş. Görüyorsunuz. Bu etkileniş Orta Avrupa'da var, Güney Avrupa'da var, hatta Kuzey Avrupa'da da var. Çok ciddi etkileniş var. Şeyi söyleyeceğiz. Tabii biz bunu yaptık. Ama özellikle sağ cenahta siyaset yapan mevkidaşlarıma sesleniyorum. Yıllardan bu yana bu gençliği mazinin zaferleriyle, o soluk fulu zaferleriyle avuttunuz, oyaladınız. Artık yeter. Son 3 asırdır keşif ve icattan uzak bir milletiz. Ve dikkat buyurursanız ilk beyin ameliyatını, ilk göz ameliyatını bu medeniyet yaptı. Bakın Avicenna adıyla 19. asra kadar İbn Sina Avrupa tıp okullarında okutuldu. Fatih Sultan Mehmet Han 14 yaşındayken trigonometriyi, geometriyi, matematiği biliyordu ve aynı zamanda mühendisti. Havan topunu icat etti Fatih Sultan Mehmet. Ama bugün dikkat edin, Batı'nın discovery and invention dediği, yani keşif ve icat. Keşif ve icattan uzak bir topluluk haline geldik. Dinimizin ilmi yönü, hizmet yönü, gülen yüzünü bir tarafa bıraktık. Meselenin anlamadan, idrak etmeden, hayatımıza indirmeden kuru ibadet noktasını aldık ve geri kaldık. Bu bir teşhistir. Belki bana kızacaklar. Ama ben insanlar hepsi bizi sevsin, insanlar bizi takdir etsin diye hakikatleri söylemekten imtina etmiyoruz. Bunu da söylüyoruz. Keşif ve icat olmayan bir millet, keşif ve icat yapan milletlerin takipçisi olur. Bugün biz keşif ve icat yapan milletlerin takipçisiyiz. Dolayısıyla İstanbul'un fethi, işte Malazgirt'in alınması, o şanlı büyük zaferler, o abide şahsiyetlerle övünürken acaba niye asırlardan bu yana o abide şahsiyetlerin yerine yenilerini koyamamışız? Bunu da sorgulamak icap eder. Biz bunu sorgulayan bir siyasi hareketiz. Hala her başlara sıkıştığında 1938'de Hakk'a yürüyen, bizim de takipçisi olduğumuz Cumhuriyetimizin banisi Aziz Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızdan medet umuyan, Samsun'dan yeniden çık gel diye efendim feryat figan, ağlamaklı hal içerisinde olan siyasilerimiz var. Toplumda böyle bir kesim var. Oysa Aziz Gazi Paşa'mız milleti ancak kendi azim ve kararlılığı kurtarır. Beni sevmek, beni takip etmek, resimlerimi asmak, heykellerimi yapmak değildir. Fikirlerimi yaşatmaktır demişti. Aynı zamanda bana belki kızacaklar. Türkiye'de bir hayli sayısı fazla gardırop Atatürkçüsü, sözde Kemalist ama özde başka şeyler olan bir sürü insanlar var. Onlara Aziz Gazi Paşa'mızın sözünü hatırlatıyorum. Ölülerden medet ummak, medeni milletlerin kârı değildir demişti Aziz Gazi Paşa'mız. Burada da Aziz Gazi Paşa'mızı rahmetle anmış olalım.
İnşallah. Peki şunu da düşünmek lazım. Siz çok güzel örnekler verdiniz. Osmanlı'dan o kadar farklı noktalarda etkilenildi ki, değil mi? Medeniyetlerini Osmanlı'nın aslında bir aşamada Osmanlı temeli üzerine kurdular ve o yoldan ilerlediler. Tabii. Ama sonra bakıyoruz bugüne geldiğimizde, hani Avrupa, ne oldu da Avrupa Birliği'nin kapısına gittiğimizde bu sefer bize aslında sizin daha yapmanız gereken çok şey var diyebiliyorlar şu noktada.
Şimdi tahsilini yapmış olduğumuz konu 1995-96 döneminde Sayın Tansu Çiller'in Başbakanlığı, Sayın Murat Karayalçın'ın da Dışişleri Bakanlığı döneminde biz bir ucubeye imza attık Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. O ucubenin adı Gümrük Birliği. Bakın, Gümrük Birliği. Şimdi 1973'teki katma protokolden dolayı vize uygulanmaması gereken Avrupa ülkelerine girişlerde en ağır vize rejimine tabiiz. Hali hazırda öyleyiz. Bugün dahil olmadığımız, üye olmadığımız halde girmiş olduğumuz Gümrük Birliği ile çok ciddi maddi kayıplarımız oldu. Manevi kayıplarımız oldu. Birlik diyor ki açıkçası, biz üyelik haricinde, tam üyelik haricinde Türkiye'yi sıkı bağlarla, imtiyazlı ortaklık bağıyla bağlamak istiyoruz. Şimdi çok af buyurun, çok kıymetli Gülen hanımefendi ve bizi izleyen çok değerli hanım kardeşlerim. Ne bağlanır? Takdirini size bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, şu an 1071 rakımlı tepede oturup vazife icra eden Sayın Abdullah Gül, 1995 senesinde Dışişleri Bakanı iken demişti ki, hocamız Erol Manisa'nın kitabında belirttiği gibi Avrupa Birliği bahçesindeki köpek kulübesine bizi bağlamak istiyor demişti ve bizi tam üye yapmayacak demişti. Avrupa Birliği tam bir aldatmacaya, tam bir oyalamacaya dönüşmüştür. Avrupa Birliği milli şeref haysiyetimizi, onurumuzu ayaklar altına alan bir vaziyet arz etmiştir. Burada ben Sayın Başbakanımızdan, Sayın Dışişleri Bakanımızdan, devletimizin büyüklerinden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu istiyorum. Avrupa Birliği'ne bir kat'i tarih versinler. Dersin ki şu kadar bir müddet içerisinde. Ama bu müddet ucu açık olmamalı. Çok kısa bir süre olmalı. 1946 yılında Ankara Anlaşması'yla girmiş olduğunuz macerada kimler girmedi ki buraya? Yunanistan girdi. Yunanistan hakkıdır, girecek. Çünkü Avrupa medeniyetinin hakikaten menbaıdır. Ama Güney Kıbrıs'ta adanın tamamını temsil eden vaziyette Avrupa Birliği'ne girdi ki Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde komşularıyla problem yaşayan hukuki problem, sınıf problemi yaşayan bir memleketin aday adayı bile olamayacağı söz konusu iken, bakın Güney Kıbrıs'ın cumhuriyeti girdi. Onu bırakın, eski komünist bloğun Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birçok ülkesi girdi. Romanya'ya girdi, neredeyse Moldova girecek, neredeyse Ukrayna girecek. Hiç Avrupa Birliği ile alakası olmadığı halde neredeyse Gürcistan'ı da bile almaya kalkıyorlar. Bu bizim milli onurumuzu, haysiyetimizi zedelemiştir. Avrupa Birliği ile adam gibi konuşup ya tamam ya devam demek icap eder.
Sayın Başkanım, ben şöyle anlıyorum. Diyorlar ki siz en iyisi Türk İslam Birliği'ni kurun herhalde. Evet. Değil mi? Allah'ın izniyle ona fırsat veriyorlar bize.
Zaten bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Türk İslam Birliği'nin hudutları birilerinin, bazı devlet büyüklerinin söylediği gibi Adriyatik'ten Çin'e kadar değil. Adriyatik falan aşar o. Çok açık bir şeyle söyleyeyim. Eski Endülüs'ün, Güney Avrupa'nın, İspanya'nın ucundan başlar. Ta Güneydoğu Asya'ya kadar gider. Uzanır. Çok geniş bir coğrafya uzanır. Afrika'nın tamamını alır. Asya'nın tamamını alır. Avrupa'nın da hemen hemen hepsini alır. Burada bir şey söylemek istiyorum. Tabii söz hakkı doğacaktır. Biz bulunmayan insanlar değiliz. Telefonlarımız her yerde mevcut. İcap ederse bizi dinleyen, alınan insanlar, üzerlerine alınanlar olursa lütfen telefonlarımızı da verirsiniz. Ben isminin başında ilim adamı titri olan, profesör olan, doçent olan, yazan ilim adamlarına, İslami kanaat önderlerine seslenmek istiyorum. Tabii hepsini söylemiyorum. Büyük çoğunluğunu söylüyorum. Üzerlerine alınan, hak etmeyenler varsa onlardan da helallik isterim. Düzgün, hakikaten bu mevzudaki mesajı anlayanları imtina ederek söylüyorum. Bakın, hem Şia kaynakları hem Ehl-i Sünnet kaynakları çok ciddi anlamda bir kavramı bize açıklamışlar. O kavram Mehdiyet kavramı. Mehdiyet kavramında dilleri tutuluyor. Lan oluyorlar, lan.
Maşallah.
Şimdi isim vermeyelim ama onlar kendileri biliyorlar. Biz yıllarca ahirete intikal eden, rahmetli andığımız ve hala hazırda yaşayan o hoca efendilerinin, o kanaat önderlerinin teyip kasetleri vardı. Şimdi çekim yapan genç kardeşimiz bilmez o kasetleri. O kasetlerde kasetler dolusu. Mehdiyet'i anlatırlardı. İttihat-ı İslam'ı anlatırlardı.
Tabii.
Hadi ahirete intikal edenler bir şey demiyoruz. Onlar vazifeyi yaptı, gittiler. Halen hazırda yaşayan ve bütün vaazlarının ezici çoğunluğunu bu noktaya ayıran kanaat önderleri bu konuda suskunlar. Niye suskunlar? Niye suskunlar? İttihat-ı İslam konusu söz konusu olduğunda hala suskunlar. Yalnız biz Vefa'yı kendisine şiar edilmiş bir siyasi hareketiz. Söz konusu İttihat-ı İslam ve İttihat-ı İslam'ın bir ön adımı olan Türk Birliği söz konusu olduğunda iki tane kıymetli ismi, ahirete intikal eden iki tane kıymetli ismi anmadan yapamayacağız. Merhum Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı andık, o vazifeyi bitirdik. Onun haricinde anmamız gereken iki tane isim daha var. Sizlerin çok iyi bildiği gibi. Şu anda üstadımız Altuğ Berker Beyefendi'nin gözleri parladı. Çünkü anladı. Bir tanesi merhum Alparslan Türkeş. Bir tanesi de merhum Necmettin Erbakan hocamız.
Evet.
Bu iki abide şahsiyet ve Aziz Gazi Paşa'mız, bu üçlü hakikaten Türk Birliği ve İttihat-ı İslam'la alakalı bir ömür tüketmişler. D8 Developing Eight, D8 1996'da fikir temelleri atılan, 1997 yılında hayatiyete geçirilen, nüfus yapısıyla, insan kaynağıyla, doğal kaynaklarıyla İslam'ın önderliğini yapacak 8 memleketin ta Asya Pasifik'e kadar uzanan 8 memleketin bir araya gelmeseydi İttihat-ı İslam'la ilgili önemli bir adımdı. Ama şimdi yılda bir sefer toplanan sembolik bir merasime dönüştü. Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Merhum Türkeş, Türklük bedenimiz, İslam ruhumuz diyerek bugün takipçileri olan birçok gencimizin bilmediği, ama bilmemek suç değil, büyükleri anlatmadığı için bilmiyorlar. Anlatmadığı 9 ışıktaki işte ahlakçılık ilkesi, maneviyat temeli içerisindeki bir birlik, beraberlik. Bunları da zikretmiş olalım. Şimdi Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bizim için çok büyük utanç vesilesi. Niye utanç vesilesi biliyor musunuz? ta Konrad'dan bu yana Roma, Cermen ve Latinler birbirlerini boğazlamışlar. 1000 yıl bu adamlar kavgalı. 1000 yıl. 1000 yıl. 1000 yıl kavgadan sonra 2. Cihan Harbi'ni ağır bedeller ödeyerek kapatan kıta Avrupası, İngiltere'nin Winston Churchill'in bir sözü var. Siz Avrupalılar diyor. Kendisini ortaya katmıyor. Çok güçlü, çok güçlü bir yapı var. Bu yapıda bundan her şey ayrı. Fikriyatları ayrı, zikriyatları ayrı, yaşayışları ayrı, düşünceleri ayrı. Aynı din içerisinde gözükse bile aslında dinleri de ayrı. Para birimleri ayrı, her şeyleri ayrı. Ama bunlar birleşmişler. 12 yıldızlı lacivert bayrağının altında bir araya gelmişler. Ha milli devletlerini koruyarak ama üstte Avrupa Birliği bayrağını koymuşlar. Her şeyi bir tarafa bırakın. Frank, Mark ve Pound kavgası vardı. Bu kavga da bitti. Dikkat edin. Tabii Pound girmedi olaya. Evet. İngiliz Pound'u girmedi. İngiltere olayın dışında kaldı. Ama bugün Avrupa'da Almanlarla Fransızlar bir araya gelmişse biz neyi paylaşamıyoruz Allah aşkına? Tabii. Niye bir araya gelmeyelim? Tabii. Çanakkale'deki şehit olan benim Arap Müslümanı kardeşimin Çanakkale'de kanı var. Dolayısıyla hakkı var. Benim de o Yemen çöllerinde kanım var. Değil mi? Trablusgarp'ta kanım var. Kafkas cephesinde kanım var. Dolayısıyla çok kıymetli izleyenler ve dinleyenler, bizim bir an evvel bu reçeteye sahip çıkmamız lazım. Bu reçeteyi uygulamamız lazım. Şimdi biz 150 yıldan bu yana Batı'nın bize dayatmış olduğu acı reçeteyi alıyoruz. Bir fayda görmedik. Hala alıyoruz. Ya peki niye bu tatlı şurubu içmiyoruz? Biz diyoruz ki önce Türk Birliği tesis edilsin. Akabinde de bir İslam Birliği olsun. İslam Birliği bayrak düştüğü yerden kalkar. İslam Birliği'nin bayrağı İstanbul'da düştü. Şu anda da o bayrağı sizlerin de içinde olduğu bir kutlu ekip zaten kaldırmak üzere. Bayrak kalkmaya başladı. O bayrak kalktıktan sonra o bayrağın etrafında hepimizin toplanması icap eder. Şimdi burada çok büyük sorumluluk düşüyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor bizim inancımız. O zaman bilenler niye susuyorlar? Susmasınlar. Çare bizdedir. Bizim herhangi bir şekilde batıdan veyahut da doğudan ilham almaya gerek yoktur. Geçmişte yaşanmış tecrübeler vardır. Bizim 14 asırlık bir büyük medeniyetimiz var. Bunun son 1000 yılı mensup olduğumuz milletimizin bayrak dalını yapmış olduğu pırıl pırıl bir hadisedir. Ben sizleri tenzih ederek söylüyorum. Sadece ecdadımız Osmanlı değil, ecdadımız Selçuklu'yu da katarak olayı 1000 yıla yaymamız icap ediyor. Şimdi bakın, sahipsiz olduğu için İslam toplulukları her yerde zulüm görüyorlar. Bu zulüm Balkanlarda yaşandı. Yaşandı mı? Tabii. Avrupa'da yaşandı. Yakın zamanda. Çok Orta Çağ'a falan gitmiyorum. İşte biliyorsunuz Bosna Hersek'te yaşananlar. Srebrenica'da yaşananlar. Asya Pasifik'te İslam toplumu sahipsiz olduğu için adını bile insanların duyduğu, telaffuz edemediği Myanmar diye bir memleket var. Haritada kimse yerini bulamaz. Güneydoğu Asya'da. Tayland'ın hemen yanında bir devlet var. Dinginliğin ana felsefesi olduğu Budizmin takipçileri çatır çatır orada Müslüman yakıyorlar. Çatır çatır Müslüman kesiyorlar. İslam toplumu duyarsız. Çünkü niye? Başsız. Başsız evet. Olduğu için. Çünkü teşkilatsız. Çünkü günlük yaşayış içerisinde onlara emperyalist batı diyelim artık ona. Batı'da da bizim çok kıymetli insanlarımız var. Bir kısmı diyelim. Emperyalist batının bir kısmı. Diyor ki sen çekirdek ailene dön. Tesanütü, yardımlaşmayı, dayanışmayı kes. İslamiyeti içerisinde yaşa. Bir de geri kal. Fazla da şey yapma. Ezberle o ayetleri, hadisleri. 5 vakit namaz ya. Sen daha çok kıl. İşte öze dönüş içerisinde keşif ve icattan uzak ol. Hiç gerek yok bunlara. Ondan sonra biz de seni bir şeyle idare edelim. Kaynaklarını kullanalım diyorlar. Bugün bu İslam toplumu sahipsiz olmasaydı Saraybosna'da, Srebrenica'da 1988-89'da Belene'de, Bulgaristan'da, bugün Myanmar'da, bugün Doğu Türkistan'da. Doğu Türkistan adını bazı siyasi parti lideri mevkidaşlarım hiç zikretmiyorlar. Ama sözde ulusalcılar, sözde milliyetçiler Doğu Türkistan davasına sahip olmadan nasıl bir millilikten söz edilebilir? Doğu Türkistan'da 44, 45, 50 milyon insan zulüm altında. Hakeza Güneydoğu Asya'yı söyledik. Bugün Kuzey Afrika'da, Afrika'nın ortasında, işte Irak'ta, Suriye'de yaşananlar, Suriye bizim içimizi kanatıyor. İnsanlar Allah-u Ekber diyerek kardeşlerini canlı canlı gömüyorlar. Gömülen ve belli bir zaman sonra hayatını kaybedecek onda Allah-u Ekber diyor. Batı da bizi izliyor. Diyor ki ne güzel oyunum tutmuş. Öldüren, kesen de Allah-u Ekber diyor, kesilen de Allah-u Ekber diyor. Bu işi durdurmak için ilim sahibi, feraset sahibi, bilgi sahibi, kanaat önderlerinin bir araya gelip İslam Birliği noktasında bir programla tez zamanda, kaybedecek hiçbir zaman yok, tez zamanda bu işi hayatiyete geçirmeleri lazım. Hayatiyete geçirirken de şunu söyleyeyim. İstanbul medeniyet ve kültür başkentidir. İslam medeniyetinin de başkentlerinden bir tanesidir. Kutlu bir şehirdir İstanbul. İstanbul'un kutlu şehir olması çok farklı müspet ilimlerle de sabittir. İstanbul'da en kısa zamanda çok ciddi, geniş katılımlı bir büyük toplantının yapılması elzemdir.
Evet, biraz evvel elzemdir. Özellikle bazı kişilerin konuşmaktan, bahsetmekten imtina ettiği o konu, söylediğiniz Mehdiyet konusu, insanların bir lider bekleme. Yani çünkü birleştireceğiz değil mi? Birleştirmek istiyoruz.
İnşallah.
Buna ne vesile olacak ve kim vesile olacak? Bakın Adetullah'ta, yani Allah'ın koyduğu sosyal kanunlarda bunu hep tarihte, insanlık tarihinde bir insan yapmış. Peygamberler değil mi? Müceddidler.
Tabii.
Ve bu devirde de Peygamber Efendimiz Mehdi'nin, yani yine bir kendi soyundan olan
tabii.
bir insanın
tabii.
Mehdi diye Allah'ın ismini koyduğu bir insanın bunu yapacağını. Dolayısıyla kendiliğinden olmuyor, bir lidere, Allah'ın seçtiği doğal bir lidere ihtiyaç olduğunu siz de biraz evvel zikrettiniz.
Şimdi biz doğru bildiğimizi, doğru olarak gördüğümüzü, araştırdığımızı, bize anlatılan kaynakları, yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu mantık ve izan süzgecine geçtikten sonra söylemekten hiç imtina etmedik. Bundan sonra da imtina etmeyeceğiz. Bizim duruşumuz budur. Biz makam mevki siyaseti yapıyor olsaydık, bugün ikbal ve istikbal peşinde koşuyor olsaydık, bugün çok farklı makamlarda olacaktık. Bizim öyle bir derdimiz yok. Hak ve hakikatten yanayız. Doğru bildiğimizi de her yerde söyleriz. Bu bize bir takım şeyleri kısa vadede kaybettirse de bunu söyleriz. Biz hayatın sadece şu yaşamış olduğumuz dünya hayatı olduğuna inanmıyoruz.
İnşallah.
Bir de bu dünya hayatından sonra bir ebedi alem olduğu için o şiarla dimdik olarak şunu söylüyoruz. Bakın Türkiye'de hiçbir siyasetçi, bakın genel başkan falan demiyorum, lider demiyorum, hiçbir siyasetçi açıkça Mehdiyet konusuna bugüne kadar girmedi, giremedi. Yanılıyor muyum?
Doğru.
Yanılıyor muyum? Biz giriyoruz. Niye giriyoruz? Asırlar önce Peygamber Efendimizin varisleri, alimlerimizin yazmış olduğu hadis kitaplarında. Bize bunu öğrettiler. Kimliğimizde İslam yazıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti içerisinde mukaddesatı ve dini farklı olan bütün kardeşlerimizi o bin yıllık hoşgörü kültürü içerisinde kucaklayarak söylüyoruz. Onların da kutsiyetine saygılı olarak konuşuyoruz. Biz Hazreti Resulullah'tan şunu öğrendik. Allah'ın kitaplarına ve Resullerine saygıyı şiar edinen ve bunu iman esasının olmazsa olmazı gören bir dinin mensubu olarak şunu söylüyoruz. Bu kitapları bize niye okuttunuz? O kitaplarda asırlar önce bin küsur yıllık kitaplar bunlar. Bunlar peygamberimizin varisleri. Sahabeler, tabi'in, tabi'ini takip edenler, alimler Mehdiyet'i yazmışlar. Asırlardır niye sustunuz? Hazreti Peygamberimizin yaşadığı dönem belli. Peki bugün bu yazılan, sözlü değil, yazılan bu kavramı sulandırmanın alemi ne? Şimdi ben burada bir topluluğa hitap etmek istiyorum. Dikkat ederseniz liderliğini ve genel başkanlığını yapmış olduğum Şahlan Şirketi'nin siyasi meselelerine bugün burada girmedim. Çünkü buradaki ehemmiyetli konu İslam Birliği. Risale-i Nur külliyatı. Okumak nasip oldu, okuduk. Okuduğum, bildiğim kadarıyla 12-13 cilt eser var. Bunlardan mektubatı döneden okudum, 3-4 kere okudum. Mektubatta, Hutbe-i Şamiye'de ve birçok eserde açık bir biçimde Mehdiyet'ten bahsedilirken, bugün Bediüzzaman Said Nursi Üstad'ın takipçileri bizzat kendisinin yazmış olduğu eserler ortadayken, talebeleri hala hayattayken meseleyi sulandırıp Mehdiyet'in bir şahsı manevi olduğu, şahsı manevi demek ne? Kurum. Değil mi? Kurumsal bir yapı. O zaman Mehdi demezdi. Mehdiyet derdi. Şimdi çok af buyurun. Kaşı, gözü, burnu, omuzları, eklem yerleri, bacağı, baldırları tarif edilen bir şey şahsı manevi olur mu? Bir fiziki şahıstan, bir canlı bir insandan bahsediliyor.
Evet.
Yürüyüşü, edası bile anlatılmış. Diyor ki Resulullah'ın soyundan olacak. Yürüyüşü İsrail'i bir yürüyüş olacak. Yani bir noktada da Hazreti Davud Aleyhisselam'ın azameti olacak. Hazreti Peygamberimizin şefkati olacak. Mütesebbim olacak. Yani güler yüz olacak. Anlatıyor. Birbirine de diyor ki geldi geçti. Şimdi burada isimleri geçti. Halis olan kardeşlerimiz alınmasınlar. Ama buradaki çok önemli bir şey. Buradaki Türkiye'deki Nur cemaati Mehdiyet konusunda en çok mesul olanlardır. Çünkü üstadları en çok bu konuyu işlemiş.
Doğru.
Diğer Süleyman Efendi cemaati olsun, diğer saygı duyduğum bütün cemaatler olsun, güzel hizmetler yapmışlar ama Mehdiyet konusu en çok bu cemaatte zikredilmiş. Onları da vicdan muhasebesine davet ediyorum. Ha, şayet Mehdiyet yok ise kanaat önderlerimizi, büyük alimlerimizi de bunu ilmi olarak ispatlamaya davet ediyorum. Asırlardır bizi niye kandırmışlar eğer böyle bir kandırmaca varsa? Yok, şayet böyle bir kandırmaca yoksa o zaman Mehdiyet'in saygınlıkla zikredilmesini ben ilahiyatçılarımızdan, kanaat önderlerimizden, din alimlerinden bekliyorum. Ben bir siyasi hareketin lideriyim. Dünyevi meselelerde insanımızın düccar olduğu adalet, temsilde adalet, hakkaniyet, maddi ve manevi kalkınma noktasında çalışıyorum. Programım bu. İlahiyat konusu bizim konumuz değil. Ama neticede bizi de bağlayan bir konu. Burada göreve davet ediyorum. Gelsinler, çıksınlar, anlatsınlar. Biz de meseleyi anlayalım. Aynen. Bir de şunu söyleyeyim. Velev ki Mehdiyet yok. Haşa yok. Yok farz edelim. Mehdiyet'in gelebileceği niye bir Müslümanı korkutsun? Bütün ümmeti Muhammed'i bir arada toplayacak ve esas itibariyle ehli kitabı da birleştirecek bir büyük şahsın gelmesi bir Müslümanın zararına mıdır, kârına mıdır? Tabii. Dünyada esenlik ve barışın olması, kan dökülmemesi, maddi ve manevi kalkınma, huzur ve sükun ortamı kötü bir şey midir? Peki bu arada söz hakkı da doğsun, beni davet etsinler, ederlerse icabet ederiz. Ben kendilerini çok seviyorum. Sık sık davet ediyorlar, gidiyorum. Şu sözler bana ait sözler değil. Merhum Bediüzzaman'a ait bir söz söyleyeceğim. Önemli bir söz. Hatta ekranlarından bizi izleyenlere şu sözü çok iyi dinlemelerini söyleyerek, altın çizerek söylüyorum. Diyor ki ahir zamanda gelecek olan büyük Mehdi, o acip şahıs, acip dediği tuhaf, abuk subuk, absürt anlamında değil, şaşılacak derecede olağanüstü üzerinde haller olan, o halleri tezahür ettiren insan demek. Yani sıra dışı insan demek istiyor. Şimdi dilimizde de ayrılık oldu sevgili Berker Üstad'ım, biliyorsunuz. Onun için insan anlamaz, açıklayacağım. Diyor ki o acip şahıs, yani olağanüstü haller olan şahıs, bu şahsın ben piştav bir neferiyim diyor.
Evet.
Şimdi genç kardeşlerimiz bilmez. Piştav nefer, öncü askeriyim diyor. Rütbesiz askeriyim diyor.
Evet.
Kim söylüyor?
Bedi.
Merhum Bediüzzaman söylüyor. Ne söylüyor? Piştav bir neferiyim, öncü bir rütbesiz askeriyim. Başka ne diyor? Onun dümdarıyım. Dümdar ne demek? Sonra geleni tasdik etmek için gönderilmiş vazifeli şahıs. Nasıl ki Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Peygamberimizin dümdarı, onu işaret ediyor. Alemlere rahmet olan büyük peygamber işaret ediyor. O şekilde de diyor ki, aynı zamanda gelecek olan üç büyük vazifeyi aynı anda görecek olan acip şahsın, önce askeriyim, neferiyim, onu da tasdik edecek şahsım diyor. Bitirmiş meseleyi, kendisi söylemiş, kendisi de yazmış. Bu sözler Üstad Bediüzzaman'a ait değilse, ben bu okuduğum şeyleri yanılsamayla okuduysam, bunlar benim vehmimse düzelsinler. Ben öyle okudum. He, yeni baskılarında var mı yok mu bilmiyorum. Ama bunları okudum. Bunları soruyorum. Doğru mudur değil midir? Halen sağlığında üstadın talebeleri var. O talebelerle zaman zaman sinek yanlarınızda sohbetler yayınlanıyor. Ne hikmetse bazı kanallarda üstadın talebeleri unutulmuş. Hiç kendilerine mikrofon uzatılmıyor, ziyaret edilmiyor. Evet. Vefat edenler gidilmiyor. Bir de böyle bir şey var. Acayip her şey birbirine karışmış. Zaten ahir zaman özellikleri de acip olması. Her şey tuhaflaşmış, birbirine girmiş. Bunu ben söyleyeyim dedim.
Vallahi Sayın Başkanım, ağzınıza sağlık öncelikle. Çünkü ne kadar ehliyetli olduğunuzu da böylece göstermiş oluyorsunuz. Yani o bahsettiğiniz kişilere göre bu konularda da ne kadar ehliyetli olduğunu ve hakkaniyetli olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. Allah razı olsun. Zaten yani herkesin istediği barış değil mi? Sevgi değil mi? Dediğiniz gibi. Adalet değil mi? Kanın durması değil mi? Herkes buna vesile olacak olaylar veyahut insanlar aramıyor mu?
Tabii ki.
Değil mi?
Tabii ki.
Ama bu dünyadaki şu andaki siyasi liderler veyahut manevi kişilikler bunu yapamıyorlar. Bunu yapacak bir kişi olduğunu söylemiş Peygamberimiz. Zaten herkesin istediğini yerine getirecek ki Allah'ın sonsuz şefkatinin, sevgisinin ben en çok tecelli ettiği kişi. Adaletinin en çok tecelli ettiği kişi. Allah'ı en çok seven, dolayısıyla insanları en çok seven kişi. Kan durduracak kişi diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla herkesin zaten arzu ettiğini dünyada yerleşik kılacak olan kişi. Dolayısıyla camia taassuplarına veya kişisel kaygılara, bir takım sosyal endişelere gerek olmadan şeytanın o tür etkilerinden kurtularak herkesin bu müjdeyi birbirine vermesini zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bildirmiş. Bizim yaptığımız da odur Allah'ın izniyle.
Şimdi müsaade buyursanız çok önemli bir hususu da arz etmek istiyorum sizin ekranlarınızla.
Lütfen.
Hicretin 61. yılında bugün hala İslam toplumuna hakim olan Softa, Yobaz, dünyalık sevdasını İslami bir perdeyle perdeleyip köküne kadar, sonuna kadar ihtişamdan, dünyalıktan faydalanmış ve Müslüman kanı akıtmış bir zihniyetten bahsetmek istiyorum. Hicretin 61. yılında, Hazreti Peygamberimizin bize bıraktığı iki büyük emanet var. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim, öbürü de Ehl-i Beyti. Yani bir sabah namazı sonrası evinin önünde elbisesinin abasının, o geniş abasının altına aldığı, işte benim Ehl-i Beytim dediği, Ehl-i Beytimi ümmetime emanet ediyorum dediği Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den bahsediyorum. Hazreti Hasan nasıl öldürüldü? Malumunuz, biliyorsunuz. Hicretin 61. yılında Kerbela'da yaşananlar anlaşılmadan bugün içinde yaşadığımız problemler çözülmez. Şahlanış Hareketi sadece Türkiye'nin problemleri ile ilgilenmiyor. Şahlanış Hareketi kültür coğrafyamızın ve mirasçısı olduğumuz medeniyetin de problemleriyle ilgileniyor. Biz Hicretin 61. yılında kucağında susuzluktan dudakları çatlamış Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Asgar, Ali Asker diye bilinen 12 imamından bir tanesi. Ey Müslümanlar, siz de Müslümansınız, biz de Müslümanız. Şu çocuğun ağzı dili kurudu. Şuradan bir su içsin dediğinde Ali Asgar, peygamber torununun gırtlağından okla şehit edilmesini yaşamış, peygamber torunlarının kılıçla katledildiğini yaşamış, maalesef bir medeniyet tarihinin de mirasçılarıyız. Aynı şekilde dikkat buyurun, Libya'nın devrik lideri merhum Kaddafi'nin de ne şekilde linçle öldürüldüğü de bizim için bir utanç vesilesidir. Bu örnekler sayılabilir, daha da artırılabilir. İslam esenlik demektir, barış demektir. Burada bizi izleyenler ve bizi daha sonra izleyecek olanlardan bir kısmı bize kızacak. Ne kadar o kesim bize kızarsa, o kesimler Sağda da o kesimler, solda da. Biz o kadar başarılıyız. Biz de onun tatlı keyfini, onun hazını yaşayacağız inşallah. Kızacaklar bize, kızsınlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Biz Müslümanlar birbirimizi selamlarken ne diyoruz? Bu kültür arasında selamun aleyküm diyoruz. Peki, inanç noktasında hiç kopma yok. Bizim inancımız ta Hazreti İbrahim'e, ta Hazreti Adem peygamberimize dayanan bir inanç. Kesintisiz bir inanç. Ben İsrail'e gittim. Dünyanın birçok coğrafyasına gittim. Peki İsrailli Yahudiler bile nasıl selamlıyor? Şalom aleyhem. Aynı şey. Birisi Hami dilinde, öbürü Sami dilinde. Bakın, işte inananların kardeşliği noktasında biz diyoruz ki selamun aleyküm. Selam üzerine olsun. O da şalom aleyhem diyor. Aynı şey. Kelimeler de benziyor birbirine değil mi? Şalom, selam. Evet. Ama bugün çok dikkat edin. Hazreti Peygamberimiz kitap ehliyle evlenmeye dahi cevaz vermişken, ki böyle aileler sayısız kurulmuş, ta o dönemde bile kurulmuş.
Kur'an ayetiyle sahip.
Tabii ki. Bakın, kitap ehliyle evlenebilirsiniz. Kitap ehlinin pişirdiğini yiyebilirsiniz diye söylediği halde, Hazreti Peygamberimiz yaşantısında, hayatı dairesi içerisinde kendisinin önünden geçen Hristiyan ve Yahudi, Musevi demiyorum, Yahudi daha kapsayıcı bir kelime olsun, Yahudi kelimesini özellikle tercih ediyorum. Hristiyan ve Yahudi cenazeleri geldiğinde Hazreti Peygamberimiz ihtiramla ayağa kalkmış. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Hristiyan ve Yahudi düşmanlığı yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Onlar bize yapıyor diye. Onlar yapsın. Biz de yaparsak o zaman bu mesele hiç bitmez. Biz ne yapacağız? İslam'ın sevgi mesajını onlara da anlatacağız. Çünkü o kadar çok ortak noktamız var ki. Şimdi bugün sokağa çıksanız, adam çevirseniz, 3-5 kişide bir karşılaşır isimleri söyleyeyim size. Ya İbrahim'dir, ya Davud'dur, ya İsa'dır, ya Musa'dır, ya Yahya'dır. Dolayısıyla biz onlar bize zulmetti diye intikam duyguları içerisinde davranmamalıyız. Biz bütün inananları bir ve beraber görmeliyiz. Hazreti Peygamberimiz Efendimizin de muradı budur, maksadı budur. İçerisinde yaşadığımız şu zaman, çok kritik bir zaman. Bakın ben çok erken kalkan bir insanım, siz beni biliyorsunuz. Sabah 5'te, 5.30'da kalkan bir insanım. Ama zaman yetmiyor. Zaman o kadar hızlı akıyor ki.
Tabii.
İçerisinde bulunduğumuz şu zaman dilim içerisinde vakit çok hızlı akıyor.
O Schumann rezonansıyla zaten 24 saati 16 saat algıladığımız bilimsel bir gerçek oldu. Ki Peygamber Efendimizin sözü sabit oldu bilimsel açıklamada.
Şimdi ben burada siyaseten bir risk aldım. Siyasetçiler bu konuya hiç girmezken ve yuvarlak laflarla meseleyi geçiştirirken ben net bir biçimde bildiklerimi anlattım. Ama ben yanlış biliyormuşum. O zaman doğrularını anlatsınlar. Davet edeyim, icabet etsinler. Davet etsinler, icabet edeyim. Bana İttihat-ı İslam'ı, Mehdiyet'i onlar anlatsınlar, dinleyeyim. Bir dahaki programımızda ben derim ki, kıymetli Altun Bey kardeşim, ben 30 küsür senedir yanlış biliyormuşum. Bu da böyle değilmiş. Bunu da konuşalım. Ama Hazreti Peygamberimizin bir sözüyle buradaki bahsi kapatmak istiyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık ve yalnızlık karşısında susmayalım. İslam coğrafyası kan ağlıyor. Hemen yakınımızda. Dünkü toprağımız, bugünkü komşumuz Suriye kan ağlıyor. Irak kan ağlıyor. Doğu Türkistan kan ağlıyor. Musul, Kerkük kan ağlıyor. Arakan, Myanmar, Güneydoğu Asya kan ağlıyor. Hala Balkanlar kan ağlıyor. Avrupa'nın ortasında Avrupa'ya can vermiş, kan vermiş, alın teri dökmüş insanlarımız zulüm altında. Bugün Avrupa'da 4 milyon insanımız var. Ağır baskılar altındalar. Onun için bir an evvel birlik ve beraberlik elzemdir. Programınızın adı çok müspet, çok güzel, hayırlara vesile olsun.
İnşallah.
Birlik tesis edilmelidir. Bu birlik tesis edilirken şahsıma ve temsilcisi olduğumuz Şahlan Şirketi'ne ne vazife düşerse bu vazifede herhangi bir şekilde bu vazifeden imtina etmeyeceğimizi, bu vazifede gerekirse basamak olacağımızı, gerekirse omuz olacağımızı, gerekirse ayak olacağımızı söylüyoruz.
Allah
razı ama olsun. Bu vazifede birileri derse ki Şahlan Şirketi güçlü bir hareket, Şahlan Şirketi kalp olmak yaraşır, kalp oluruz. Göz olmak yaraşır, göz oluruz. Elde oluruz, ayakta oluruz. İnternet miyiz?
İnşallah.
Bir de Aziz Gazi Paşa'mızdan bahsettik. Ama yarım kalan bir beyis var. Çok da tarihi bir fırsat olduğu için. Bu konularda biliyorsunuz her zaman söz söyleme imkanı olmuyor. Siyasi vesik alarak elzem bir konuya girdik, mühim bir konuya girdik. Ama bu bizim maneviyatımızın icabıydı.
Ayrıca Allah bereket de verir.
İnşallah. İnşallah. İnşallah.
Yani bunun hakkı savunana ve doğruyu söyleyene
İnşallah.
Allah bereket de verir.
İnşallah. İnşallah. Şimdi insanların bazıları bizim Aziz Gazi Paşa'mızın devamlı olmamızdan rahatsız. Niye Ulu Önder demiyorsun? Niye Aziz Gazi Paşa'mız diyorsun? Ulu Önder, İkinci Dünya Savaşı öncesi 1920'li 30'lu yılların faşizan terminolojisinde ulaşılmaz, azametli, görkemli, ezen bir figür olarak geliyor bana. Aynı şekilde azametli İtalyan duçesi, Alman führeri, Mussolini ve Hitler. Oysa bizim Aziz Gazi Paşa'mız sevgi ve şefkat dolu bir insan. Feraset sahibi insan, ileri gören bir insan. Aziz Gazi Paşa'mızın 1933'te Cumhuriyetimizin 10. yılında söylemiş olduğu ve yazmış olduğu bir hitapla programda bana ayrılan, benim de fazlasıyla sabırlarınızı zorlayarak kullanmış olduğum sözleri Aziz Gazi Paşa'mızın Cumhuriyetimizin 10. yılında 1933'te söylemiş olduğu sözlerle bitirmek istiyorum müsaade ederseniz. Tarih 1933. Daha İkinci Dünya Savaşı falan yaşanmamış. Stalin orada başta oturuyor. Çok kuvvetli bir Rusya var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çeşitli gayelerle çok ciddi anlamda maddi yardım yapmış bir Rusya var. Gazi Paşa 33'te ne söylemiş ama? Diyeceksiniz ki bunun konumuzla ne alakası var? Siz İttihat-ı İslam'ı ve Türkistan Birliği'ni savunan bir camiasınız. Bakın nasıl olur büyük adamlık, büyük devlet adamlığı. 33'teki şeyi söylüyorum. Atatürk'ümüzün söylemiş olduğu. Sovyetler Birliği komşumuzdur, müttefikimizdir ama yarın şartlar değişebilir. Bakın çekince koyuyor. Şu an için dostumuz, müttefikimiz ve komşumuz olan Sovyetler Birliği yarın tıpkı Osmanlı Devleti gibi, tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi bir gün dağılabilir. Sovyetler Birliği'nin yönetimi altında bizimle aynı dili, aynı inancı paylaşan, bizimle aynı özden insan toplulukları var. 1989'dan 90'dan sonra söylemek kolay. O zaman söylüyorum. O insan topluluklarıyla ilişkiler kurunuz. Dil bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Bu size Türkistan Birliği'ni ve İttihat-ı İslam anlatmıyor mu?
Tabii. Elbette.
O güne hazırlıklı olunuz. Hangi gün? 1989'da böyle bir soğuk rüzgarların estiği bir anda Berlin duvarının yıkılmasıyla başlayan Glasnost Perestroika hezimetiyle o demir perdenin yerle bir olduğu, o duvarların yıkıldığı hadiseyi 33'ten görüyor. 33'ten 89'u görmek, 33'ten 1990'ı görmek, 33'ten 1991'i görmek, 2013'ü görmek herhalde büyük adamlara mahsus bir feraset olsa gerek.
Evet.
O güne hazırlıklı olun dedi, biz hazırlıklı olmadık. Aziz Gazi Paşa'mız başka ne dedi? Hazırlıklı olmak durup beklemek değil diyor. Ve dil ve tarih coğrafyasını kuruyor. Benim de mensubu ve mezun olduğum dil ve tarih coğrafyasını kuruyor. Ama biz onlara ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyetler. Çok af buyurun. Bu kadar abuk bir ifade, bu kadar sapık bir ifade, bu kadar yersiz bir ifade olur mu? Türkiye, Türk gibi. Ne Türk gibi? Onlar senden benden daha Türk. Dış Türkler. Allah Allah. Sen içsin ona dış. Böyle hatalar oldu. Çağlayan şirketi bir elimiz Azerbaycan'da, bir elimiz Türkistan'da, bir elimiz Özbekistan'da, bir elimiz Kırgızistan'da, bir elimiz Asya steplerinde, bir elimiz Saha Yakut, Kuzey Rusya'da, bir elimiz Gagavuz yerinde, Komrat'ta, Vulkan Eşit'te, bir elimiz Adriyatik'te, bir elimiz Musul Kerkük'te, bir elimiz Suriye'de, bir elimiz Afrika'da inşallah onlarla bir ve beraber olacağız. Aziz Gazi Paşa'nın emanetine sahip çıkmaya davet ediyorum insanları. Hazreti Peygamberimizin manevi mesajına sahip çıkmaya davet ediyorum insanlarımızı. Müslüman olmak erdemine, Müslüman olmak şerefine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizi dinleyen insanları, beni sabırla dinlediğiniz için de sabrınızdan dolayı, nezaketinizden dolayı hem çok kıymetli Gülen hanımefendiye hem değerli dostum Altuğ Berker beyefendiye çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun.
Lütfettiniz, zevkle dinledik sizi.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Bugün Birlik Zamanı programımızın konuğu değerli Şahlanış Hareketi Lideri Başkanı Sayın Murat Altun Beyefendi'ydi. Öncelikle teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Değerli vaktinizi ayırdınız. Bugünkü programımız bitti. Bir sonraki programa kadar inşallah görüşürüz. Hayırlı günler diliyoruz.